Ayrım 36.
Dağ keçileri gibi seke seke ilerliyordu Hüseyin. Hayal dünyasındaydı. Karısının söyledikleri kafasına yatmıyor değildi ama bu dağ hayatından, bu yoksulluktan da kurtulması gerekiyordu. Adamı asmazlardı ya, hapishanede daha rahat ederdi. Hapishanede yatmak, ev ev ekmek dilenmekten, silahsız dağlarda gezmekten daha iyiydi. Baskın sırasında ateş etmek zorunda kalmıştı. Ama herkes ateş ediyordu. Üstelik bu adamlar da bomba atmıştı. Bomba herkesi öldürebilirdi. Kim bilir, belki de bombayı bu yaralı adam attı. Kısasa kısas, kötülük yapana kötülük yapılır. Hülyalı kellesiyle 2 saatte vardı karakola Hüseyin. Haberi ayrıntılarıyla öğrenen Altın Bilek, müfrezeye hazır ol emri verdi. 1 saat sonra karakoldan ayrıldılar. Altın Bilek, başçavuş ve Hüseyin kol düzeninin en önünde yürüyorlardı. Toplam 13 kişiydiler. İbrahim'i yerinde bulamazsam o köyün hepsini tutuklarım. Hüseyin, bunu böyle bil. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanı'nın gözü Haydaran'dadır. Bizlerden her an haber bekliyor ona göre. Celal Hoca'nın kafesindedir, sen merak etme kumandan. Celal Hoca o gece uyumadı. Evin kapısını gözetleyip durdu. Gerçi İbo'ya güven vermişti. Gece kalkıp evden ayrılması için aklını ekmek peynirle yemesi gerekiyordu. Ama yine de her şeyi garanti altına alması gerekiyordu. Kör Kamer'in durumuna düşüp falak altına yatmak da vardı. Müfreze sabah saat 4'e doğru Mirik'e girdi. Hoca karşıladı. Üsteğmen'le başçavuşun elini sıktı. Ev derhal kuşatma altına alındı. Köpekler havlamaya başladı. İbo yorganının altında havlayışları dinledi. Yaraları zonkladığı için uyuyamamıştı. Ayak gıcırtılarını ve fısıltıları duyunca yatağında oturdu. Yüreği göğüs kafesini parçaladı, parçalayacaktı. Kapı vurulunca ayağa fırladı. Yan odadan çıkan köylüye baktı. Gecenin bu saatinde kim bunlar dedi. Kimse yok, sen yat diyen köylü, kim o demeden açtı kapıyı. Üsteğmen anında girdi içeri. Elindeki Thompson'u İbo'ya doğrulttu. Tanımıştı onu. Kıpırdama dedi. Başçavuş ve jandarmalar doldu içeri. Lamba ışığı altında topraktan yeni çıkarılmış, tarih öncesine ait bir heykeli andırıyordu İbo. Dimdik ve haşindi. İbrahim Kaypakkaya sensin değil mi? İbo iğrenerek baktı Altın Bileğe. Biliyorsan ne soruyorsun dedi. Üsteğmen'in edasında mağrur bir zafer aydınlığı ve hesaplaşma arzusu vardı. Arayın şunu direktifini verdi. Onbaşı İbo'nun üzerine aradı. 200 lira para, kanlı bir mendil, bir kibrit, bir kalem, boş bir kağıt ve kuru odun çıtaları çıktı. Üsteğmen alaycıl bir gülümseyişle, ''Evet Haydar Mecit, kömden nasıl kaçtın?'' dedi. ''Senin gibi faşistlerin elinden nasıl kaçılırsa canımı dişime takıp öyle kaçtım.'' Başçavuş irkildi, erler afalladı, Fehmi'nin ensesi buğulandı. Bozuntuya vermedi, aleyhteki atmosferi kırmak için ev sahibine döndü. Eşyası var mı diye sordu. Yok kumandan, yanında bir şey getirmedi. Onbaşı yerdeki parkayı aldı, aradı, al giy dedi. İbo'nun giyinişini zevkle seyretti Altın Bilek. Gözlerine bakmaktan kaçındı. Ordu malı, bunlar hem devlet yıkıcısı hem de devlet hırsızı. Devlet yıkıcısı olmak, devlet çakalı olmaktan iyidir. Türk devletinin çakalı olmak, Rus çakalı olmaktan iyidir. Ben Rus çakalı olsaydım, Varşova Paktı'na girerdim. Elimdeki silahla sırtımdaki üniformada o paktın damgası olurdu. Sen sadece bu devletin değil, aynı zamanda emperyalist NATO'nun da çakalısın. Hava fena halde elektriklenmişti. Başçavuşun ve bazı erlerin içinde İbo'ya karşı titrek bir saygı uyanmıştı. Fehmi, inatçı ve korkusuz bir mizaçla yüz yüze olduğunu bu atışmayla daha iyi anlamıştı. Eğilmeyeni kırmak arzusuyla yanıyordu. Ellerini arkadan kelepçeleyin, hemen yola çıkıyoruz diyerek dışarı çıktı. Onbaşı İbo'nun bileklerini arkadan zincirle bağladı. Bağ yerine küçük bir kilit vurdu. Ayakkabılarını giydirip dışarı çıkardı. Dağlara tan aydınlığı vurmuştu. İbo'nun zincirine dışarıda bir kendir bağladılar. Kendiri sert tabiatlı bir ere verdiler. Kol düzeninde 3. sırada yer alıyordu İbo. Fehmi ile başçavuş en öndeydi. İbo'nun 2 metre gerisinde kendiri tutan er vardı. Evin önüne 5-10 köylü toplanmıştı. Celal Hoca durumu köylülerin arkasından izliyordu. Hüseyin Güngör, Üsteğmen'le konuştuktan sonra evine gitti. Müfreze fazla beklemeden yola çıktı. Toz karı yararak buzlu çayın üzerinden geçtiler. Küçük bir inişte İbo'nun ayağı kaydı, sırt üstü düştü. Kafasının arkası toz kara belendi. Serçe parmağı kırılmış gibi sızladı. Kalkmak için yekinirken arkadaki er kendiri çekti. Çabuk kalk lan, debelenme diye çıkıştı. Kendiri çekip engel olma, kalkıyorum. Fehmi geri dönüp baktı. İbo yekinerek kalktı. Bu kadar insanın içinde düşen sadece o. Bu haliyle dağlara çıkıyor. Ezilenler düşer. Düşe düşe yürümesini ve düşürmesini öğrenecekler. Konuşturma onu oğlum. Dili çok uzadı alçağın. Alçak sensin. Kendirci er konuşma lan diyerek İbo'nun beline güçlü bir tekme vurdu. İbo kaykılarak yana doğru savruldu. Yüzü koyun gömüldü toz kara. Gömülürken burnu buzlu bir taşla çarpıştı. Başçavuş şiddetle geri döndü. Ne yapıyorsun oğlum, yavaş vursana dedi. İbo'nun durumunu gören Fehmi'nin ilk kez yüreğine buzlu su serpildi. Gevşedi, ferahladı. Başçavuşa ters ters baktı. Kara tükürdü. Başçavuş ürperdi, İbo'ya döndü. Sen de çabuk kalk ulan, diline de hakim ol diyerek durumunu düzeltti. Diline hakim olmazsa bu derede kurşuna dizdireceğim köpeği. Dizlerinin üzerinde doğrulan İbo hafif dönerek Üsteğmen'e baktı. İkimiz de kahramanlaşırız. Sen sömürücü sınıfların gözünde, ben ise halkın. Ama nerede o yürek sende? Konuşma beye, yeter diye bağırdı başçavuş. Oğlum sen de ipi çekip düşürme herifi. Böyle gidersek akşama ancak varırız. Erin çekmesiyle kolu zorlanıp yana devrilen İbo yeniden yekinerek dizlerinin üzerinde doğruldu ve ayağa kalktı. Burnundan akan kan ağzına, çenesine, boynuna yayılmıştı. Şapkası hafiften yana kaykılmış, boşluklardan ayakkabılarına kar dolmuştu. Toz kar kafa ve boyun yarasını sulandırmıştı. Ayaz ısırgan gibi dağılıyordu yarayı. Yeniden başlayan titremeye engel olamıyordu. Erlerin takdir ve saygı duyguları daha da artmıştı. Bu adamı çakı gibi dimdik ve ışıltılı kılan neydi acaba? Meydan okuyuş gücünü hangi kaynaktan alıyordu? Deniz Gezmiş'in arkadaşı mıydı? Mahir Çayan'ın nesi oluyordu acaba? Bu adam yoksa Mahir Çayan mıydı? Kuşatmadan kurtulup buralara mı kaçmıştı? Bu adam Haydar Mecit olamazdı. İbrahim Kaypakkaya hiç olamazdı. Bunların hepsi düzmece isimlerdi. Denize asmışlardı. Boyu da uzundu onun. Bu adam kesinlikle Mahir Çayan'dı. Buzların geçerken kırıldığı yere geldiler. Burada suya düşmemek için taşlara basarak dikkatle yürümek gerekiyordu. Gece gelirken burasını fener ışığında dikkatle geçen müfrezeden birkaç er suya düşmüş ama çoraplarını anında değiştirmişlerdi. Bütün taşları geçen İbo son taşta sendeleyip suya düştü. Su bir karış derinliğindeydi. Lastik ayakkabıları buzlu suyla doldu. Kardan uyuşan, donmaya yüz tutan ayakları ferahlar gibi oldu. İki er daha düşmüştü suya. Müfreze onların çoraplarını değiştirmeleri için molaya girdi. Hiç kimse korkusundan İbo'ya çorap verilmesi önerisinde bulunmadı. İbo ise çorap istemek bir yana, ayakkabısındaki karın ve suyun boşaltılması için geçici olarak zincirlerin açılmasını bile talep etmedi. Askerler suskun ve hüzünlüydüler. Ölü seyreder gibi seyrediyorlardı İbo'yu. Bileklerini sıkan zincirlerin arasında hala kar vardı. Elleri kızarmış, kesilerek kalçasının üstüne iliştirilmiş gibiydi. Acılar olanca merhametsizlikleriyle ayaklanmış, halsizlik yeniden uç vermişti. Yeniden toz karların içine girdiler. Ayakkabılarına dolan toz kar ustura gibi işledi. Ayakların keçeleşmesi ve giderek donması hızlandı. Ayak parmaklarını artık kıpırdatamıyordu. Buz kalıbında donmuş, canlılığını yitirmişti. Topuğa kadar olan kesim ise donma sürecine girmişti. Bir müddet sonra İbo ayaklarını sürüklemeye başladı. İniş ve çıkışlarda sık sık kayarak yüzü koyun ya da sırt üstü düşüyordu. Bir ara şapkası düştü. Kendirci er şapkayı İbo'nun kafasına ters yönde oturttu. Son derece garip ve acıklı bir biçime girmişti. Burnundan akan kan ağız, çene ve boynunda buzlanmıştı. Kafasının arkasındaki ve boynundaki yara ise toz karla önce sulanmış, sonra boydan boya kalıp halinde buzlanmıştı. Kafaya ters oturan şapka İbo'nun dik ve ciddi yürüyüşüne komikimsi, hüzünle karışık acayip bir hava veriyordu. Kutu Dere nahiyesine yarım saat kala nefesi kesilir gibi oldu. Gözleri karardı, korkunç bir sebatla ayakta durmaya çalıştı ama başaramadı. Yüzüstü kara düştü. Kendirci er kendiri çekti. Kalk lan diye bağırdı. Müfreze durdu. Fehmi ile başçavuş gelip başucuna dikildiler. İpi çekme oğlum dedi Fehmi. O kendisi kalkar. düşe düşe kalkmasını öğrenecek, biz kaldırırsak karşı çıkar. Yüzü kara gömülmüştü. Yarasını seyrederek bir müddet öyle beklediler. Boğulur komutanım, çevirelim dedi başçavuş. Bekleyin kalkar, bunlar 9 canlıdır. Kolay kolay ölmezler. Parçalandığı halde her parçası bir yöne hareket eden solucanların soyundandırlar. Acıma duygusu erlerde zirvesine varmıştı. Bir kısmı buzlanmış kocaman yaraya bakmaktan korkuyordu. Kızaran ve yer yer morlaşan zincirli ellerin görünümü bile ürkütücüydü. İbo kıpırdadı, başını kaldırmak isteyince inledi. Yavaş yavaş sağ böğrünün üzerine döndü. Üst eğmeni hayal meyal görünce irkildi. Kirpikleri, kaşları ve kösemsi sakalı toz karabelenmişti. Benzinde mor, sarımtırak ve kiremit kızılı lekeler oluşmuştu. Suratı çarpılmış gibiydi. Çenesi titriyordu. Alarcık maviş, çakır ışıltılarla büyümüştü bakışları. İnanılmaz bir çabayla dizlerinin üzerinde doğruldu. Dişlerini sıktı, yekinerek kalktı. Dengesini gözlerinin kararmasıyla yitirdi ve kıçüstü düştü. Müfrezenin karşısında büyük bir sınav verdiğinin bilincindeydi. Yeniden dizlerinin üzerinde doğruldu. Başını kaldırmadan üsteğmene baktı. Pervasız bir inatla yekinip ayağa kalktı. Gözleri yeniden karardı. Dizlerinin titreyişini yenemeyip yüzü koyun kapaklandı. Üsteğmen ferahladı. Askerden yardım iste, kaldırsın seni dedi. Bu söz İvo'nun derinliklerinde yankılandı. Yan dönüp delirmiş gibi baktı. Adım altın bilek olsaydı isterdim diye fısıldarcasına çıkıştı. Kol düzenini bozmayın oğlum diye bağırdı üsteğmen. İbo'nun başına toplanan erler çil yavrusu gibi dağıldı. Yeniden dizlerinin üzerinde doğruldu. Dilini dişlerinin arasına aldı. Tüm acılarını ve direnme güçlerini bir noktada yoğunlaştırarak yekinip ayağa kalktı. Dişleri dilini kesmiş, kanın tuzlu tadı damaklarına yayılmıştı. Altın bilek düşmesini bekledi. Kol düzenine bir göz attıktan sonra yürüdü. Yürüyüş öncesine nazaran hızlanmıştı. İbo durumun farkındaydı ve akıl almaz bir sebatla direniyordu. Ayak yerine iki buz kalıbı sürüklüyordu. Yılan gibi kıvrılan çayı geçerken kaymamaya, kırılmış kesimlerin içinde çapur çupur yürüyerek buzlu sularla ayaklarını ferahlatmaya çalışıyordu. Direnme ve karşı tarafı alt etme bilinciyle hareket edenlerin, kendi direnme potansiyellerini kat be kat aşarak mucizeler yaratabileceğine inanan garip bir yaratıkla karşı karşıyaydı müfreze. Üsteğmen ikide bir dönüp hasmına bakıyordu. Bir an önce tökezleyip düşmesini bekliyordu. Yürüyüşü hızlandırması iyi olmamıştı. Nahiyeye iyice yaklaşmışlardı. Erlerin büyük çoğunluğu yürüyüş boyunca kayarak düşmüş, haylice yorulmuşlardı. İki kere de başçavuş düşmüştü. Nahiyenin girişinde İbo'nun ayağı toz kar altındaki bir taşa çarptı. Dengesini yitiren İbo karların içine balıklamasına daldı. Boynunda derin bir acı duydu. Altın bilek sevinçle geri döndü. İbo'nun yeniden kalkmasından korkuyordu. Seninle mi uğraşacağız be diye bağırdı. İki asker gelsin buraya. Oğlum kollarına yapışıp karakola kadar çekip getirin bunu. Karışmayın, ben kalkarım diye bağırıp yan döndü İbo. Kalkamaz, çekip getirin. Bu iti mi bekleyeceğiz? Bırakın, adım altın bilek değil, ben kalkarım. İbo'nun kollarına yapışan erler onu sürüklemeye başladılar. Dizleri ve ayakları pulluk gibi yarıyordu karı. Boyunlarını uzatan erler manzarayı merakla seyrediyorlardı. Başçavuş başta olmak üzere çoğunluk üsteğmene küfrediyordu içinden. Karakola yaklaştıklarında erler yorulan kolları değiştirmek için İbo'yu yüzü koyun kara bıraktılar. Bırakın, ben yürürüm dedi İbo. Üsteğmen geri döndü. Ne oldu oğlum diye sordu. Komutanım, kolumuz yoruldu, değiştirdik. Sürükleyerek karakolun önüne getirip bıraktılar. İbo kalkmak istedi. Götürün, nezarete atın dedi üsteğmen. Başçavuş İbo'nun sürüklenerek karakola sokuluşuna baktı, ürperdi. Zincirlerini açın oğlum dedi. Hayır, açmayın diye itiraz etti altın bilek. Az sonra ringe atıp Tunceli'ye götüreceğim. Onunla mı uğraşacağız? İbo'yu karakolun buz gibi daracık nezarethanesine attılar. Küf kokan karanlık nezarethaneye iki koku daha girmişti. Kar ve kan kokusu. Yanağını beton zemine dayamış, dişlerinin takırtısını dinliyordu. 3 saatlik yolculuğun noktalandığı karanlık hücrede 32 dişin ritmik senfonisine kaptırmıştı kendisini. Kar ve buz içindeydi. Bir müddet öyle dinlendikten sonra yavaş yavaş kalkıp oturdu. 4 yönden saldırıya geçen acıların ateşi altındaydı. Altın bilek telefonun başına geçerek durumu Diyarbakır Sık Yönetim Komutanlığı'na bildirdi. Yüzbaşı Savcı Yaşar Değerli büyük bir sevinç çığlığıyla altın bileği kutladı. İlk ifadesinden sonra bekletmeden Diyarbakır'a gönderilmesini söyledi. Altınbilek ahizeyi kapatırken gülümsüyordu. Yüklerinden arınmış, ferahlamıştı. Köylülerden birisi yemek hazırlamış, gidip karnımızı doyuralım komutanım, açlıktan geberiyoruz dedi başçavuş. Üsteğmen saatine baktı, yemek hazırsa gidelim yoksa hareket edeceğim dedi. Hazır hazır sofradaymış, tam bu sırada onbaşı gelip bir selam çaktı. Komutanım tutuklu ayağım dondu diyor, elinin açılmasını istiyor, bir kovada su istiyor. Suyu ne yapacak dedi Altınbilek, ayaklarını sokacakmış. Peki açın ellerini, bir kovada su verin, şu dış kapıya iki nöbetçi koyun. İki nöbetçi de nezarethanenin önünde beklesin. Kapıları kapatın, devriye çıkarın. Onbaşı İbo'nun ellerini açtı, parmakları kıpırdamıyordu, keçeleşmişti. Bileğindeki mor zincir izlerine baktı. Askerler nezarethanenin açık kapısında birikmiş, oturan yaralı adamı merak ve saygıyla izliyorlardı. İbo lastik ayakkabılarını çıkarmak istedi ama elleri tutmuyordu. ''Senin ellerin de donmuş.'' dedi onbaşı. ''Dur ben çıkarayım.'' Lastikleri, çorapları çıkardı. Erler bir sandalye getirdiler. Kollarından tutup kalkmasına yardımcı oldular. Sandalyeye oturan İbo ayaklarını kovaya daldırdı. ''Üsteğmenim sandalye verin demedi oğlum onbaşı.'' diye çıkıştı kendirci er. ''Gelir görürse hepimizi yamultur vallahi.'' ''Kes lan her şeye burnunu sokma.'' dedi onbaşı. ''Adamın ayakta duracak mecali yok. Nasıl sokacak ayaklarını kovaya?'' İbo ayak parmaklarını kıpırdatamıyordu. Su hiçbir ferahlama getirmemişti. Çoraplarını suya soktu. Elleri canlanmaya başlamıştı. Suyla ovuşturdu, hareket ettirmeye çalıştı. Fena halde acıkmıştı. Ekmek istemekten vazgeçti. Daha sonra çoraplarını sıktı, ayaklarını kovadan çıkardı. Ayak parmaklarını elleriyle hareket ettirdi. Duyarlılıklarını yitirmişlerdi. Parmaklar ve ayağın bir bölümü donmuştu. Çoraplarını ıslak ıslak giydi. Lastik ayakkabılarının içindeki karları, suları çıkardı, giydi, ayağa kalktı. ''Sandalyeyi götürün, size laf gelmesin. Yardımlarınız için sağ olun, var olun.'' dedi. Kovayı ve sandalyeyi alıp kapıyı kilitlediler üzerine İbo'nun. Bir müddet sonra ellerini yeniden arkadan zincirlediler. Karakolun önünde bekleyen ringe bindirdiler. Yanına ve karşısına askerler oturdu. Üsteğmen geldi, İbo'ya ve askerlere baktı. ''Her şey hazır mı oğlum?'' dedi. ''Hazır komutanım.'' ''Öyleyse bin gidelim.'' diyerek başçavuşun elini sıktı, öne bindi. Yolda derin düşüncelere daldı. Soru işaretlerini çoğalttı. Bu herifi nereye götürecekti? Merkez jandarma karakoluna götürüp sorguya çekse nasıl olurdu? Büyük bir ihtimalle bu herif direnir, konuşmazdı. Üsteğmen Fehmi Altınbilek kaypak kayayı konuşturamadı diye üst kademelere ve polise yayılırdı. Bu ise ününün altın çağını yaşayan Altınbilek için iyi olmazdı. Asıl sorgulama Diyarbakır'daydı. Bu herifin hakkından Diyarbakır gelecekti. Bir gecelik riske girmenin anlamı yoktu. En iyisi bunu ilk sorgusu için Tunceli polis karakoluna teslim etmektir. Ya orada bülbül gibi öterse, bu polis için kolay kazanılmış bir şeref olmaz mı? Bana ait olan bir şerefin polis tarafından çalınması, gasp edilmesi anlamına gelmez mi? Ama bu adam hayatta konuşmaz. La der, lo demez, kesin sır vermez. Ring polis karakolunun önünde durdu. Üsteğmen yorgun argın indi. ''Herifi karakola getirin oğlum.'' dedi. Kapıdaki polislerle selamlaşıp içeri girdi. Yan odada oturan polisler ve komiser Altınbilek'i görünce ayağa kalktılar. Selamladı Altınbilek. Karakolunuzu ve benim evimi bombalayan örgütün ünlü lideri İbrahim Kaypakkaya'yı gizlendiği buzlu delikten çıkarıp getirdim. Bu gece ilk sorgusu yapılacak. Yarın sabah alıp Diyarbakır'a götüreceğim. Geri döndü. ''Oğlum buraya getirin onu.'' diye bağırdı. İbo ile jandarmalar kapıda belirdi. Dış kapıdaki polisler de gelmişlerdi. ''Bu muymuş lider? Keçi çobanına benziyor.'' dedi komiser. ''Nezaret sevanesine benzemiyorum ya.'' ''Pişmiş yaşa soğuk su dökmüş gibi oldu.'' İbo. Altınbilek suskunluğu gülümseyişle karşıladı. Komiserin kızaran yanaklarına baktı. Bıçak yarasını andıran gamzeleri titriyordu. Polisler acaba ne diyecek diye komiserlerine bakıyorlardı merakla. ''Atın bunu nezarete.'' diye bağırdı komiser. Yıldızları saymaya başlayınca haddini kaç santim aştığını anlar. Bok herif. Polisler İbo'yu kapıp apar topar nezarete attılar. Altınbilek karakoldan çıkarken gülümsüyordu. Haddini kaç santim aştığını siz buna biraz zor kavratırsınız diye düşünüyordu. İbo'yu merkez jandarma karakoluna götürmediğine memnundu. Bir belayı berzahtan kurtulmuştu. Şimdi gidip rahat rahat uyuyabilirdi. Nezarethaneye komiserlerle birlikte 6 polis girdi. İbo'nun bileklerindeki zincirleri çözmemişlerdi. İlkin dört başı mamur ve mükemmel bir meydan dayağı çektiler. Polislerden çıkan her söze anında cevap ulaştırdığı için atılan dayaklar tahripkar oldu. Alt dudak patladı, iki diş kırıldı. Sol alt kaburgalardan bir tanesi çatladı. Tahta sopa darbeleriyle parmaklar yaralandı ve şişti. Baldır kemiklerinde ve sağ diz kapağında ciddi çukur ve ezikler oluştu. Gövdesi travma ve ödemlerle doldu. En sonunda kaçanların nereye gittiklerini, gerçek kimliklerini ve sempatisan köylülerin adlarını öğrenmek için falakaya yatırdılar. Falaka altındaki adam falakacılarla hesaplaştı. Meydan okuyarak ajitasyon ve propaganda atağına geçti. Donmuş ayaklara inen sopalar bilinçli ve sarsılmaz bir direnmeyle karşılaştı. Komiserin morali bozuldu. 4 saat süren bağırışmalı kanlı sorgulamaya son verdi. Süngüsü düşmüş, yorulmuş bir halde nezareti terk etti. Albay o gece saat 9'da yani kanlı sorgulamadan sonra teşkilat başkanını görmek için polis karakoluna geldi. Nöbetçi polisler nezarethanenin kapısını saygıyla açtılar albaya. Hançer ucuyla dürtülmüş gibi irkildi albay. Köşede oturan adam tanınmayacak haldeydi. Kan çanağını andırıyordu suratı. Gözleri ateş gibi parlıyordu. Sırtını ve başını duvara dayamıştı. Küf, kan ve ter kokusunun karışımı dayanılacak gibi değildi. Adamın ayakları çıplak ve kanlıydı. Ortada su birikintilerinin yanında iki lastik ayakkabı duruyordu. Ötede bir yün çorap, soldaki köşede ise yine bir yün çorapla bir ıslak ve kirli parka duruyordu. Adam taşlaşmış gibi hiç kıpırdamıyordu. Gözlerinin ateşli canlılığı olmasa çoktan öldüğü kanısına kolayca varılabilirdi. Albay akşam yediği köftenin ve cevizli baklavanın etkisiyle üst üste 3 kere geğirdi. Adama soru sormaktan korktu. Hem ne soracaktı? Elleri arkasından bağlı mı bunun diye sordu yanındaki polise. Arkadan zincirli albayım. Siz nezarete alınanların kelepçesini çıkarmıyor musunuz? Çıkarıyoruz. O zaman bunun da kelepçesini çözün. Karakoldan çıkarken ağzına bir fıstık attı. Kanunsuzluk memleketi kurt gibi kemiriyor diye mırıldandı. Kazandibi yemek için İstanbul lokantasına yöneldi. Geğirtileri artmıştı. Üstelik apış arası fena halde kaşınıyordu. İbo'yu saat 10'da savcılık ifadesi için adliyeye götürdüler.